Arkadaşlar merhaba. Özgürce'ye hoş geldiniz. Bugün George Bristow hocamla birlikteyiz. Kendisi kutsal kitap ilahiyatçısı ve aynı zamanda özellikle İbrahim'in Kur'an'da ve kutsal kitaptaki o karşılaştırmalı teolojiye bakarak hem üzerine kitap yazmış ama aynı zamanda üzerine seminerler veren biri. Ondan duyacağız bugün. Hoş geldin hocam.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
Seninle o kadar bir tanışıklığımız yok ama öncesinde böyle sohbet ederek hikayelerimizi böyle birleştirmeye çalıştık ama.
Evet, güzel oldu.
Türkiye'de uzun yıllar yaşadın.
Biraz evet, 87'de geldik biz.
87'de. Ben doğmadan bir yıl önce. Çok
doğrudur,
güzel.
Doğru. Yani 2 yaşında bir kızla geldik. İlk kızımız yani doğanımız. 2 yaşındayken geldik. Sonra burada 3 çocuk daha doğdu. Onlar burada büyüdüler. Türkiye'de, İstanbul'da. Hep İstanbul'da yaşadık. Ama Türkiye'nin birçok yerine gittik.
Evet, İstanbul'da Beşiktaş tarafından.
Beşiktaş'ta ilk evimiz Beşiktaş'taydı. Sonra İki kez taşındık ya aslında ondan sonra sadece 35 yıl kaldık. Çok oradan güzel. Mecidiyeköy'e taşındık. Mecidiyeköy'den de Üsküdar'a taşındık.
Üsküdar'a en son kıta değişimi.
Evet.
Güzel. Beşiktaş'ta kalırken hocam futbolla aran nasıldı? Var mıydı?
Yani o zaman bizim çocuklar hemen Beşiktaş'ta olmamız lazım diye. Onlar ufaktılar ama birisi onlara bahse girdi, Galatasaraylı birisi. Sonra da biz kazanırsak işte siz Galatasaraylı olacaksınız diye. Galatasaray da kazandı o maçı.
Öyle mi?
Çocuklar ama hemen ardından da biz Ali Sami Yen stadının arkasına taşındık. Yani Mecidiyeköy'de ortaklarda. O zaman tam yerinde Galatasaraylı olarak devam ettik.
Aa, çok güzel. Sevindim. Ramazan hocam duymasın. Ama benim için çok güzel. Kilisemiz Beşiktaş'ta doldu hocam. Öyle. Dün de maç kaybettik zaten. O yüzden kesin bayağı bir laf işiteceğim bu pazar. O 35 yıl boyunca nelerle uğraştın, nelerle ilgilendin?
Önce Türkçe öğrenmeye çalıştık. Yani arada devam ediyoruz o konuda. İlerletmeye çalışıyoruz.
Yani bir yol.
Evet, o vardı. Sonra İngilizce ders veriyordum yani bir dernekte. Türk-Amerikan Üniversiteler Derneği'nde İngilizce ders veriyordum. 8 yıl boyunca onu yaptım. Osman Bey'de orada şey yaptım. Sonra bir kilisenin kurulmasıyla ilgili bir girişimlerimiz oldu. Yani bir insanlarla İncil'i, kutsal kitabı paylaşmaya çalışıyorduk. Yani ilgilenen kişilere bunu açıklıyorduk. Birkaç kişi İsa'ya iman ettiler. Yani Rab olarak onu kabul ettiler ve onlarla birlikte 3 yabancı aile işte yerli bazı insanlarla önce evde sonra da bir yer kiraladık Beşiktaş'ta. Evet. Ve o şekilde valiliğe bildirerek toplanmaya başladık. Yani kilisenin kurulmasıyla ilgili bir girişimlerimiz oldu. O kilise bugüne kadar devam ediyor, Beşiktaş Protestan Kilisesi.
Evet, zaten yakın bir zamanda Banu ablayı da ağırladık. Ondan da duyduk biraz geçmişi hakkında.
Evet, onun iman edişini hatırlıyorum.
Öyle mi?
Tabii. Evlerine az gitmedim yani.
Çok güzel aslında.
Ekrem'le beraber hatta evlenmeden önceki hayatlarını da biliyorum. Yani Ekrem'le o şekilde tanıştım. Banu'yla evlendikleri zaman tanıştık.
Mükemmel. Eminim çok hikayem vardır da belki önümüzdeki podcastlerde fırsat olur onlar da gelirse. Çok güzel. Hocam buradayken sen geçmişte mimardın Amerika'dayken.
5 yıl evet mimarlık okudum. Pittsburgh'da doğdum, büyüdüm. Carnegie Mellon Üniversitesi'nde şey yaptım. Oradan sonra Chicago'da 5 yıl çalıştım mimar olarak.
Ondan sonra buraya geldim ve burada bir yandan Türkçe öğrenip İngilizce öğrettin. Bir yandan da kilise kurulmasında da destekte bulundun. Bu zaman içinde farklı farklı bir akademik tarafın var. Yani kutsal kitap hakkında seminerler veren birisin. Girişte de bahsettiğim üzere.
Evet.
İlk başta nedenini sorayım. Ondan sonra neler öğretiyorsun? Hangi konularda seminer veriyorsun?
Zaten kutsal kitabı çok sevdiğim için yani hep çalışmıştım ama işimi çalışırken, işte çalışırken akşamları işte kutsal kitabı çalışıyordum. Bizim Amerika'daki kilisede ufak ufak ders vermeye başlamıştım. İlgilenen kişilere de onu anlatmaya çalıştım. Türkiye'ye geldiğim zaman bir ilahiyat eğitimim yoktu. Yani direkt geldik yani Chicago'dan çalışırken. Evet. 20 yıl sonra resmi dönüp de master yaptım Wheaton College'da ilahiyatta. Ama insan sadece resmi eğitimden geçerek kutsal kitabı öğrenemez. Yani esas kendini verirsen ancak öğrenirsin. Onu yapıyordum. O dönemlerde ilk 90'lı yıllarda Bitinya Kutsal Kitap Enstitüsü diye bir girişimler oldu. Ben de davet edildim yani ara sırada ders vermeye. Tiranus İncil Okulu vardı Selçuk taraflarında.
Öyle mi?
Oraya da ders verdim.
Biz ismimizi oradan almış olduk o zaman. İster istemez. Güzel. Evet. Ama onlar ikisi de hala devam ediyor mu yoksa onlar?
Yok, o devam etmiyor.
Tamam.
O devam etmiyor. İkisi derken
ben Bitinya.
Onun adı Hasat olarak değiştirildi.
Tamam. Onun adı Hasat.
Hasat. Yani o devam ediyor. Bugüne kadar seminer vermeye devam ediyor. Hasat Kiliseler Derneği vardır. İstanbul'da merkezi ama birçok yere. Ona bir kilise sulama, ya bu tam Hristiyanca bir terim.
Evet.
Kilise ekilir. Yani bir nevi tohum atılır, işte büyür. Ama birinin de sulaması gerekiyor. Yani öğretmesi gerekir. Yani doğru. Hasatın amacı o. Kiliselere, yani onların her kilisenin kendi şekilde önderi vardır.
Evet.
Ama onların yanına geçip yani biraz yardım etmeye çalışan bir şeydir. Hasat güzel bir hizmettir.
Geleceğimiz birkaç konu var ama öncesinde sen bir konuya değindin. Kutsal kitabı öğretmek, onun için yani paylaşabilmek için onu çalışmak gerekir. Ona adanmış olmak gerekir.
Tabii.
Ve alacağımız bir akademik eğitim onun yerini asla dolduramaz. Kağıt üzerinde çünkü bir
diploman olur.
Diploman olur.
Yani duvara asılır. Ama
şaşalı bir şekilde o etraflı, evet, çerçevesi iyi olur. Bunu biraz açıklar mısın? Ne demek kutsal kitabı çalışmak?
Bir kere okumak. Dikkatli bir şekilde okumak. Dua ederek, düşünerek okumak. Kendi dilinde okumak lazım. Çünkü yüreğin dili esas onu anlar. O zaman ben İngilizce kutsal kitabı okuyordum. Şimdi de hem de İngilizce hem Türkçe. Biraz da Grekçe öğrendim. Yani orijinal, evet, dili eski Yunanca. Onu biraz biliyorum. İbranice bilmiyorum. Eski Ahit dediğimiz Tevrat bölümü İbranice yazılmıştı. Onu, evet, İngilizce olarak okuyorum veya araştırıyorum yorum kitaplarını. Ama esas birinci adım okumak. Hatta başından sona kadar bütün olarak okumak lazım. Çünkü tek kitap tek öyküdür. Kitab-ı Mukaddes dediğimiz.
Evet.
Onu anlamak önemli. Çünkü başka düşünceleri benzemez. Yani Tevrat ayrı bir kitap, işte Zebur onun yerine geliyor diye Müslüman arkadaşlar o şekilde anlıyorlar.
Doğru, doğru.
Çünkü Kur'an onlardan söz eder. Bunları onaylamak için, onları tasdik etmek için indirildi diye şey yapıyor. Ama ayrı ayrı kitapla hep aynı mesajla gelen farklı farklı kitaplar olarak algılanıyor.
Doğru, doğru.
Halbuki bu böyle değil. Birbirini tamamlayan, seri içinde tek hikaye oluşturan bir kitaptır.
Doğru, doğru. O zaman o çalışmak kısmına, dediğimiz gibi okumak, okumanın sonrasında gerekli dış kaynaklarla çalışmak.
Tabii yani, bir metni tabii okuyorsunuz, sonra o metni bütün içinde anlamaya çalışıyorsunuz. Yani bir,
evet,
ona kutsal kitap teolojisi, biblical teoloji diyoruz ona. Yani. Ya bütün içinde parçanın yerini anlamaya çalışmak. Ondan sonra belli kelimelerin üzerinde, bölümün içinde düşünce akışı nasıldır?
Doğru.
Onların hepsini anlamaya çalışarak.
Farklı,
tabii ki yardımcı
kaynaklar,
kaynaklar olacaktı. Yorum kitapları. Hristiyan ilahiyatı lensi de var. Tarih boyunca Hristiyanlar bu bölümleri nasıl yorumlamışlardır. Ve ondan sonra sistematik teoloji adlı bir dal var.
Evet.
O tarz
çok
şeyleri kullanarak.
Var. Evet.
Sonra da getireceksin yani birinin, başkasına öğreteceksen.
Evet.
Yani Ezra diye bir kitap var. Ezra adlı bir kahin var. Kutsal kitap uzmanı diyor. Evet. Onun bir hayat amacı vardı. Herhalde 7. bölüm 10. ayet olacak orada. Diyor ki Ezra kendini Tanrı'nın yasasını incelemeye, uygulamaya ve öğretmeye adamıştı. Yani o zaman hem inceleyeceksin hem uygulayacaksın. Bir şekilde onu yapacaksın ve aynı zamanda başkalarına öğreteceksin.
Evet, çalışmak ve kutsal kitaba adanmışlık bunu, evet, gerektiriyor. Çok güzel. Bence onun altyapısının üstüne konuşacağımız konular, yani ilk başta onu çalışmak gerekiyor. Eğitim elbette çok önemli. Birilerinin öğretmesi gerekiyor dediğin gibi.
Tabii.
Bir anda okudum ya, nerede bu, neyden bahsediyor? Mesela dün paylaştın o tapınak hakkındaki tipoloji olsun. Yani ha bak, bu bununla benziyor. Bu benzerlikleri görebilmek için birinin o yolu göstermesi iyi oluyor elbette.
Evet. Ben çocukken bizim kilisemize maketle gelen vaizler vardı. Tapınak maketi. Ve onu kurarlardı. Çok kocaman bir şey. Her parçasını anlatıyorlardı tapınağın.
Oradan.
Ben de mimar olarak 2 yıl mimarlara maket yaparak geçiniyordum. Ve Türkiye'ye geldiğim zaman ilk yaptığım şeylerden bir tanesi maket yaptım. Yani böyle bembeyaz bir tane maket. Yani bu masa kadar büyük avlusu.
Aha.
Yanında getirmedim ama hala duruyor. Her tarafa götürdüm. Samsun'u götürdüm her yere. Buraya getirmiştim dün akşam da. Evet. Ramazan o dersi aldım dediği şey yani maketle.
Maketle aldı.
Evet, o şekilde almıştı.
Çok güzel.
Defalarca insanlarla işte müjde, İsa ile ilgili gerçekleri anlatmaya çalışırken, yani bir çay içerken, yani kağıt peçete üzerinde planını çizdiğim, işte tek kapı vardı, Tanrı huzuruna giren bir kurban sistemi vardı. Kurban olmadan, günahın yükü kaldırılmadan insan Tanrı huzuruna giremiyor diye göstermeye çalışıyordu.
Bir peçete ve kalemle eski antlaşma teolojisi. Çok güzel. Türkiye'deki kiliselere çok büyük katkılarının olduğunu, ben seninle tanışmadan önce adını herhalde bir 100 defa duymuşumdur. Yazdığın kitaplardan dolayı ve biraz önce de değindin o konuya aslında. Burada bir tek bir hikaye var. Bir yazdığında bir kitap var bunun hakkında.
Vaat.
Çoğu kardeşimiz, Müslüman arkadaşlarımız, ya Tevrat geldi, sonra Zebur geldi, sen de ona da değindin, ondan sonra İncil geldi diyerek sanki bizler de aynı bakış açısına sahipmişiz gibi. Ya siz de Hristiyansınız, siz de anlıyorsunuz. Bak Tevrat geldi, senin kitabının gelmesi için bu kitabın bir şey olması gerekiyor ki biz ona gelip daha doğrusu budur. Evet. Siz bir şey yaptınız gibi bakış açısını bize yükleyebiliyorlar. Elbette bu istemeden direkt otomatik olarak insan yapabiliyor bunu ama dışarıdan baktığımızda ve binlerce yıllık bir gelişme var orada. Ya burada böyle bir tanrı algısı var, İsa Mesih var. Nasıl bu tek bir öykü oluyor? Hmm. Bunu biliyorum, çok uzun bir soru sordum. Evet. Ve açıklaması seminerler alır. Ama genel olarak baktığımızda yaratılıştan İsa Mesih'e nasıl bir öykü var? Tam olarak orada nasıl bir tek öykü diyebiliriz?
Kutsal kitabın başında, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı diye başlar. Yani yaratılışla başlar ve onun devamında insanlığın hikayesi var. Yaratılışın içinde insanlıkla ilgili bir hikaye var. Adem'le Havva, herkesin bildiği ilk günah. Oradan da Aden bahçesinden kovuluyorlar. Hikayenin geriye kalan bölümü İsa Mesih'e kadar, hatta ikinci gelişi kadar, kıyamet gününe kadar olan, devam eden hikaye oradan çıkıyor. Bu yoldan çıkmış olan insanlık nasıl kurtulacaktır? Tanrı'nın kurtuluş hikayesi, daha doğrusu Tanrı'nın kurtarış hikayesidir. İbrahim'le özellikle büyük bir adım atılıyor hikayenin içinde. Ona vaatler verilir. O zamana kadar hep zorluklar, Nuh tufanı, işte yargılar, Tanrı dünyayı yargılıyor. Babil Kulesi vesaire, uluslar ayrılıyor. Sonra Babil'den birini seçiyor Tanrı, İbrahim, Avram adlı birisi. Ona vaat veriyor: seni büyük bir ulus yapacağım ama aynı zamanda bütün uluslar senin soyunda kutsanacak diye, bir bereketli kılınacak diye bir söz veriyor ve o defalarca tekrarlanır bu vaat. Onun oğlu İshak'a, İsmail'e değil İshak'a özellikle odaklanarak, onun da iki oğlu oluyor. İshak'ın da Esav'a değil Yakup'a verilir. Sonra da oradan da bir tanesi üzerine Yahuda, Yakup'un 12 oğlundan Yahuda oymağından birisi çıkacak. Bir kurtarma vaadi, bir Mesih vaadi, bir birisi gelecek. Sonra Davut'a odaklanıyor. Kral Davut'un soyunda ona da vaat tekrarlanır. İşte senin soyundan birisi çıkacak, egemenliği sonsuza dek sürecek diye.
Doğru.
İncil'i açtığımız zaman, yani büyük yazan peygamberler, Yeşaya, Yeremye, Hezekiel vesaire, o kitaplar ki millet çoğunlukla onları bilmiyor.
Doğru.
Peygamber Zemur dediği kişi. Zaman genellikle hikayeleri biraz bilinen Nuh, Musa,
Yunus,
İbrahim, Yunus, Yusuf, onların hikayeleri biliniyor. Kısa olarak Kur'an'da o şekilde geçer. Ama peygamber dediğimiz zaman biz Hristiyanlar olarak çoğunluk büyük kitap yazan, çok uzun vahiy alan Yeşaya ve birkaç tane daha var o şekilde, Daniel vesaire. İşte onlar da yine bu vaadi tekrarlıyorlar. Tanrı o gün birisi gelecek, hatta Betlehem kasabasında doğacak diye bir sürü vaat veriyor. İsa Mesih, İncil'i açtığımız zaman oradan devam ettiğini görüyoruz. Yani bir soy ağacıyla, Matta'da, soy kaydıyla doğru. Başlar. Matta 1:1 işte İbrahim'in oğlu, Davud'un oğlu, Mesih İsa'nın soyu şöyledir diye başlar. Yani aynı tek öykünün devamı doğru görmek lazım.
Doğru.
Sonra işte o vaatler yerine gelmeye başlıyor. İşte kurtarıcı geldi, işte o doğdu, Davud'un oğlu, İbrahim'in oğlu. İnsanları iyileştiriyor, ölümüne doğru ilerliyor. İşte birisinin, peygamberlerin söylediği gibi, bu Mesih gelip de ölecek. Günahları üstlenen bir kuzu gibi öldürülecek, bir kurban olarak ölecek ve o Matta, Markus, Luka, Yuhanna, o dört İsa'nın hayatı diyebiliriz. İsa hayatı denilen müjde kitaplarında aynı hikaye tekrar dört farklı bakış açısıyla anlatılır. En büyük bölümleri onun ölümüne verilir. Adım adım detaylı bir şekilde uyum içinde nasıl öldüğünü bilerek, isteyerek diyebiliriz. Yani ben kendimi fidye olarak vermeye geldim.
Doğru.
Diyor.
Doğru. Kendine bir feda edişi var ama bu genellikle dine çevremizdeki insanlardan duyduğumuz, ya yazık değil ya. Ya sanki böyle bir karambol vardı, politika vardı. O politikada Yahudi önderlerle Pilatus'un arasında orada kaynadı, çarmıha gerildi diye düşünülür ama öncesine
veya,
baktığımızda
veya
kaç
gerilmedi diye düşünülüyor.
Ya da evet.
Ölmedi, başkası onun yerine ölüyor vesaire. O
kesinlikle
tarz bir düşünce de vardır insanlarda. Ama halbuki bu Tanrı'nın planı, Tanrı'nın önceden tasarlamış olduğu, belirlemiş olduğu yolda her şey yerine geldi.
Evet.
Yani bu, yani kutsal yazılarda yazılanlar, benimle ilgili yazılanların hepsi yerine gelecek diye
doğru
yazıyor.
Doğru.
Yani öleceğini bilerek giriyor. Tamam. O şekilde de hatta çarmıhtayken Tanrım Tanrım beni niçin terk ettin diye direkt 22. mezmurun sözleri yerine geliyor onun
açılışı
hayatında.
Açılışı onunla yapıyor, doğru.
Evet. Sonra da baba onları affet, ne yaptıklarını bilmiyor diye dua ediyor. Yine mezmurlardan esinlenerek o şekilde son nefesini verip de baba ruhumu sana teslim ediyorum. 31. mezmurdan da orada onu söylüyor. Sonra gömülüyor, mezara konuyor. Yazıldığı gibi bir zenginin mezarında. Sonra da oradan 3. gün söylendiği gibi, önceden yazıldığı gibi kutsal yazılar uyarınca 3. gün ölümden dirildi ve havarilerine, öğrencilerine görünüyor. Hikaye bu şekildedir.
Evet.
Ve bu yerine gelme hikayesinin başlangıcı oluyor.
Doğru.
Mesela bugüne
doğru.
kadar da geliyor.
Evet. Ve hatta o öykünün içinde, o anlatımın içinde vaatlerden bir tanesi o Mesih'in çağı, Mesih çağı başlayacak.
Evet.
Tanrı'nın ruhu tapınakta
evet.
olduğu gibi
evet.
tekrar bu sefer bütün insanlıkla birlikte olacak ve İsa Mesih'in göğe alındıktan sonra verilen o yardımcı, yine farklı bir yanlış anlaşılma var bu konuda da, Parakletos, o yardımcının gelip kiliseyle birlikte onun hafif bir yaratılış bölümüne dönerekten, yani İsa Mesih'in başlattığı işi yani Tanrı'nın yaptığı gibi tamamlayın, gerisini siz getirin dercesine Adem ve Havva'ya, bu sefer havarilerine dönüp dünyanın sonuna kadar ben sizinleyim. Gidin.
Ben kilisemi kuracağım diyor. Yani cemaatimi, evet. topluluğumu kuracağım diyen İsa en son göğe giderken bırakmadı işi bir anlamda diyebiliriz.
Yok.
Ama öğrencilerini görevlendiriyor ve ruhumu size göndereceğim. Tanrı ruhu sizde olacak, tanıklık edeceksiniz.
Hı-hı.
Yani bu müjde, bu İncil, bu bütün ulusları duyurulacak, son o zaman gelecek diye bu çağın sonuna doğru. Yani bu son çağ diye anlatıyor.
Doğru.
Onun gelişiyle, onun gelişini bekliyor Hristiyanlar. Biz onu bekliyoruz çünkü doğru. geleceğim diyor.
Doğru, doğru. Senin de hafif böyle bir doktora tezine de dönecek olursak, çünkü bahsettik kendisinden bolca İbrahim'e verilen vaatten dolayı, İbrahim'i dinler dediğimizde aklımıza elbette Yahudi inancı, Hristiyanlık ve Müslümanlık, İslam
Tabii.
geliyor. Bu nedenle bakış açımız şey oluyor, yani bunların o zamana kadar aynıydı. Ondan sonra farklılıklar oluştu. Bir nevi sonra hikayeler biraz değişebiliyor, farklı gösteriyor. Ama sanki ikisi de, üçü de şey, direkt bir her şeyde hemfikirler oraya kadar. Sonrasındaki şeyler evet. değişmiş olabilir. Ama Tanrı yarattı dünyayı. Tanrı'nın bir planı var. İbrahim'i seçiyor. Oraya kadar hemfikiriz.
Evet.
Sonuçta doktora tezini yazdım bu konuda. Araştırmalarında ilgini çeken bir şey oldu mu? Ya da Türkiye'deki kardeşlerimize paylaşmak istediğini, o İbrahim'i Kur'an'daki kullanımı, anlatımı ve kutsal kitaptaki anlatımı arasındaki o farklar ya da benzerlikler neler?
Hani Kur'an'daki İbrahim zaten ilçe vaizleriyle röportajlar yaparak onu, düşüncelerimi teyit ettirdim. Yani onlardan öğrenmeye çalıştım. Yani sizin için İslam'da, Kur'an'da yazılan bu kıssalar neye işaret ediyor? Hangi anlamda kullanıyorsunuz? İbrahim kimdir? İşte en büyük peygamberlerden biri. Mekke ile ilişkili olan sadece iki kişi var. Yani Kur'an'da, yani İbrahim ve İslam'ın peygamberi Muhammed. Yani onlar da Mekke odaklı. Tabii o Tevrat'ta geçmiyor. Tevrat'ta geçen bazı ortak şeyler vardır. Onları soruyordum. Yani sonuçta Kur'an'da 4 tane hikaye var İbrahim'le ilgili.
Evet.
Birincisi şeyden çağrılıyor. Şeyde putperest ailede oluyor. Babasının putlarını kırıyor. Babası zaten put yapan, put satan bir adam. Halkın arasında İbrahim işte aya, güneşe bakarak, yıldızlara bakarak, kayanları sevmiyorum, yok olanları sevmiyorum. Biraz Yahudilerin Jubile kitabında yazıldığı gibi bir hikaye var. Sonra tek Tanrı inancına dönüyor. Yüzümü sana döndüm diyor. Ondan sonra o putları kırıyor. Halk onu alıyor, ateşe atıyor. Ateşe atıldığı zaman işte o yanmıyor vesaire. O hikaye var. O kutsal kitapta, Tevrat'ta yok. Olmayan bir. O zaman ortak nokta orada azdır.
Doğru.
Çünkü Tevrat'ta İbrahim peygamber sıfatıyla işte tek Tanrı inancını savunan birisi olarak karşımıza çıkmıyor. O daha çok sadece çağrılan, Babil'den çağrılan, seni çoğaltacağım dediği, bir senin soyundan birini yapacağım, birini göndereceğim soyundan, ulusları bereketleyeceğim. Yani birinci hikaye o. İkincisi ortak bir parça, İbrahim'e şeyler geliyor, sofrasına melekler geliyor. O da hem Tevrat'ta hem de Kur'an'da yer alan hikayedir. O bir parça ortaktır. Ama sofraya gelen Tevrat'ta Tanrı'nın kendisidir. Ama Tevrat'ta ve Kur'an'da ve bazı Yahudi kitaplarında gelen Allah olamaz. Onu yapmaz, gelmez. İşte melekler de hatta Kur'an'da yemeğinden bile yemiyor. Ona şaşırıyor. Ama yine de bir parça ortaktır. Üçüncüsü onun oğlunun kesmesi hikayesi vardır. Yani boğazlama hikayesi vardır. Hem Yaratılış 22'de hem de Kur'an'da 37. surede geçer. Büyük oranla benzer. Hı-hı. Fark yani isim belirtiliyor Tevrat'ta. İshak Kur'an'da belirtilmiyor. Yani oğlu.
Doğru. Oğlun adı belirtilmese de ama varsayılan bir isim var.
Tabii İsmail genellikle. Evet. Ama ilk yüzyıllarda İslamiyet'te farklı yorumlar vardı. Çünkü doğru. Tevrat'ı bilen İsrailiyat adı altında bilinen Yahudilerin hikayeleri veya Tevrat'ın kendisini bilenler biliyorlardı ki esas boğazlanmaya götürülen İshak'tı. Hmm. İkinci doğan yani vaat çocuğu olan. Son hikayede Kur'an'da geçenin herhangi bir ilişkisi yok Tevrat'la. O da Mekke'de Kabe'ye inşa etmesi oğlu İsmail'le birlikte. O Hristiyanlık'ta veya Yahudilik'te yer almayan bir hikayedir. Ortak ve ortak olmayan şeyler böyledir. Genel olarak iki cümlede yapacaksam İbrahim peygamberlerden biri. Zaten Kur'an'daki kıssaların hepsi yani peygamber kıssaları hepsi benzer bir kalıpta açıklanıyor. Bir peygamber seçiliyor, kendi halkına gönderiliyor, halkı uyarıyor Allah ve o gün konusunda. Hı-hı. Yargı günü ve tek yaratan hakkında uyarıyor. Sonra onlar reddediyor çoğunlukla. Sonra Allah onları cezalandırıyor ve peygamberini kurtarıyor oradan. Hı-hı. Yani hepsi birbirine benzer. Az evet. Çok odur hikaye. İbrahim'in hikayesi de öyledir. Hı-hı. Kutsal kitapta hikaye böyle değildir. Birbirine benzer kalıpta olmuyor. Tek bir hikayenin adımları olarak açıklanıyor. İbrahim Nuh'la bir değil, Musa'yla bir değil. Farklı farklı yerleri var hikayenin
doğru,
içinde.
Doğru.
Tabii ki İsa ile ilgili fark çok büyük İncil'de. İbrahim'in soyundan gelen peygamberlerin de hepsi de Yahya'nın da tanıttığı Mesih oluyor. O farklı bir sıfat. Mesih ile peygamber farklı şeyler.
Doğru. Yani İsa Mesih'e bakış açısında evet kesinlikle büyük farklar var. Yakın bir zamanda bir video yaptık ve aslında geçtiğimiz hafta da duydum bir video daha yapmış cevap olarak Zafer Duygu. Hmm. Biliyor musunuz?
Evet ismi, biliyorum.
Duydum ismini. Çok ilginç sadece akademik olarak bahsettiğin için oraya değinmek istedim hızlıca. Elbette bir akademisyen kendisi bu konu hakkında makaleler yazan biri. Bir videosunda izlediğimiz Paulus Kimdir videosunda çok güzel bahsediyor akademik anlamda. Yani mesela Erman gibi insanların paylaşımını paylaşıyor. Yani şu mektuplar yazıldı. Bu mektuplar büyük ihtimal şu kişi tarafından yazılmadı. Onları destekliyor. İsa Mesih'in çarmıhta ölümüne geldiğinde diğer herkesin oradaki liberal teologların bile kabul ettiği olaya geldiğinde ise onlarla ayrışıyor. Elbette bu ayrışma nedeni kendi inancından dolayı çünkü bir akademik bir desteği yok İsa Mesih'in çarmıhta ölmemesi konusunda.
Yok,
ve tarihsel destekler olduğu yanında elbette kesin daha en kesin o tarihler için söyleyebileceğimiz laflardan bir tanesi İsa Mesih'in öldüğüdür.
Evet tartışılan ölümden dirildiği mi?
Evet asıl o tartışılıyor ama bu tartışılmayan bir konu ama elbette dediğimiz gibi yani bir ilahiyat geçmişi olan birinden anlıyorum elbette kendi inancı
tabii.
Sonuçta. Fakat bir ilahiyatçı olarak bir akademisyen olarak bu konuya baktığında neden Türkiye'de yaşayan insanlar İsa Mesih'in çarmıha gerilmesini biraz şey görüyorlar olamaz. Hani biraz dedin ya İbrahim'le Tanrı neden buluşsun yapmaz.
Evet.
Bu sanki her şey gücü yeten Tanrı'ya benim anladığım bir limit koyuluyor orada yapamaz ya da yapmaz ya da haşa. Kelime aklına.
Evet,
çok
duydum.
Çok duydunuz evet kesinlikle. Neden buna o kadar karşıyız biz? Tanrı'nın yani, beden almasına ya da ölmesine ya da
şimdi
feda etmesine.
Şimdi Kur'an'a dönmemiz lazım onu anlamak için. Kur'an'daki kıssalar dediğim peygamber hayatları veya aslında tam bir hayatlar anlatılmıyor. Biraz daha çok bir filme fragmanlar yayınlanıyor ya önceden. Yani. Şuradan bir parça, buradan bir parça. Yani onları birleştirmek lazım. Yani tam hayatları anlamak için. İbrahim de öyledir. Ama birleştirdiğin zaman ortaya çıkan resim dediğim şekilde kalıpta oluyor. Peygamber kurtuluyor, kurtarılıyor. Allah onu kurtarır. Hani kesinlikle öldürülmesine, o şekilde utanç verici bir durumda ölmesine izin vermez. Onu, o zaman bir kere ona uymaz.
Doğru.
Yani birincisi bu. Daha sonra da tabii Paulus her zaman kurban oluyor bu konuda. Elçi Paulus, Havari, Resul Paulus, Hristiyanlığın mimarı olarak da tanıtılıyor.
Lanse
ediliyor. Halbuki bu çok yanlış bir yaklaşım. İnsanlar Paulus'u suçlamaya severler. Hı hı. Çünkü İsa'yı suçlamak, İsa'nın zaten kendisi de söylüyordu. İncil'in her yerinde ölmesi gerektiğini anlatıyor.
Evet.
Ama bu sonradan monte edilen parçalar, işte gerçek İncil'de böyle bir şey olmaz. Zaten İncil İsa'nın hayatını anlatmıyordu. Biraz Kur'an gibi olması gereken bir kitap. İşte bizim nasıl yaşamamız gerektiğini anlatan, neye inanmamız gerektiği açıklayan bir kitap olması lazım. Tevrat'ta öyledir, Zebur'da öyle olması gerekir. Halbuki çoğu Müslümanın düşüncesinde onlar hayali kitaplardır. Yani ismi biliniyor, alıntı yapılmıyor Kur'an'da. Tasdik edildiğini söylüyor, tasdik etmek üzere indirildiğini söylüyor ama Kur'an onları alıntı yapmıyor. Oradan bir herhangi bir şey almıyor. İçerikle ilgili bir şey de söylemiyor. Hani peygamberlerin hikayelerini orada aramayacaksın. Mesela ben çocuklarıma işte Nuh'un hikayesini anlatacaksam ben Tevrat'a dönüyorum. Çünkü orada yazılıyor. Açık bir şekilde, tarihsel bir şekilde anlatılıyor. İncil de oradan alıntı yaparak geliyor. Yani oraya hiç okumadınız mı diye sorar. Yani önceki kitaplarla ilgili. Kur'an onu yapmıyor. Siz hani İbrahim şunu yaptı, işte hatırlayın. Sözlü olarak bilinen bazı hikayeler var. Onları anlatır. Ama kendi hikayesi içerisinde, kendi anlatısı içerisinde onları anlatıyor. Farklı şekilde anlatıyor. Tamam. O zaman Tevrat'a ve onun hikayesine dönmüyor, bakmıyor, oradan alıntı yapmıyor. O zaman İsa'nın hikayesi de o kalıpta olduğu için Kur'an'da çoğunlukla onun doğuş hikayelerini anlatır. İşte Yahya'nın hikayesi, Zekeriya, Meryem, işte onlarla ilgili. Ölümü hakkında, büyüklüğü hakkında çok az bir şey vardır. Sadece Tanrı'nın oğlu, Allah'ın oğlu olmadığını vurgular. O mümkün değil. Çünkü Allah'ın bir çocuğu olamaz diyor. İsa'nın ağzında o sözler var. Ama İncil tam tersi doğuşuna birkaç bölüm ayırır ama çoğunlukla büyük 30 yaşındayken başladığı hizmetin içeriğini, yaptığı mucizeler, verdiği büyük öğretiler vesaire ve en son yani ölümü dediğim gibi detaylı şekilde anlatılır. Farklı hikayelerdir. Onun için bunlar nereden geldi diye soruluyor. Yani eğer Kur'an doğruysa bunlar doğru olamaz. Bunların değiştirildiğine dair herhangi bir tarihsel bir kanıt yok.
Doğru.
Önceleri yoktu. Orijinal İncil yok. Yani ortada kimsenin bulduğu başka bir şey yoktur. Sadece bazen Barnaba İncili, Thomas İncili diye bazı şeyler söyleniyor. O ayrı bir konu.
Doğru. Ben de diyecektim hocam, Barnabas İncil'ini okumadığınızı anlıyorum falan diyecektim burada. Ama yani onlarla çok duyuyoruz o lafları. Yani şunu okumadınız, bak böyle bir İncil varmış, bak bu bulunmuş bilmem ne köyde, Vatikan'da saklanıyor. Ama bizim kahvehanede biliyorlar Vatikan'da saklanan kitabı. Her neyse, böyle bir nevi ihtiyaçtan böyle bir şey doğuyor. Yani eğer Kur'an doğruysa İncil yanlış olmak zorunda. Değiştirilmiş bir şey oldu. Ne olduğunu bilmesek de bir şey oldu.
Çünkü onları tasdik ettiğini söylüyor, onayladığını söylüyor ama okuduğun zaman farklı bir şey anlatıyor. Onun için çelişki var. O zaman iki şık mümkün. Ya bu son gelen gerçekten farklı bir hikaye anlatıyor. Yani. Uyum içinde değildir. Önceki doğruysa bu doğru olamaz.
Doğru.
Ya da bu doğruysa, ki bu doğru kabul ediliyor, o zaman önceki değiştirilmiştir.
Ve önceki ve öncekiler.
Öncekiler
tek bir kitap da değil. Çünkü Tevrat, Zebur, İncil hemfikirken mesela 22. mezmura değindik. Sadece bu en son gelen, onlarla aynı fikirde olmadığı için bunların hepsi değiştirildi. Çünkü bu doğru.
Evet. Eskiden bir kitapta resim çizmiştim, yani bir piramit şeklinde bir taşlar konuyor. Tevrat temel kat, onun üstüne diğer katlar bina ediliyor. Tek bir yapı oluşuyor. En son taş konuyor, o da İncil'in vahiy kısmı en son. Yani zaten evrenin yeniden yaratılması ile ilgili sonlanıyor. İşte o son şey tamamlanıyor. Sonra başka bir kitap daha geliyor. Bizim Amerika'da da vardır buna benzer. İşte Joseph Smith adlı bir sözde peygamber birisi geliyor. Mormon kitabını buluyor. Bir melek onu anlatıyor. İşte o kitapla bu kitabın tamamlayıcısı olarak kapımıza geliyorlar. Mormon hizmetçileri geliyorlar. İşte bu kitap son kısım oluyor. Son kitap budur şeklinde geliyorlar. O zaman okuyorum. Önceki kitaplarla uyum içinde değildir. O zaman diyorum ki bu yapıya uymuyor. Yani o zaman ilk ve son benim diyen İsa Mesih'in yanına, üstüne, sonrasında gelecek bir kimse yoktur diye Joseph Smith gerçek olamaz diyorum.
Evet, yani bir şeyden varsayarak eğer tamamlayacaksa tamamlaması gerekiyor ama tamamlayacak bir parça yok.
Evet.
Kutsal Ruh Tanrı'nın kendi ruhu halkına verilmiş. Evet. Onun üstüne ne gelebilir?
Yani Mesih'in ikinci gelişi var esas tamamlanacak Doğru. olanlar. Yani gelecekte bir şeyler vardır.
Türkiye'de o da var hocam ama yani ülkemizde Mesih geldi.
O da ilginç bir şeydi. Yani ilginç bir şekilde herkes İsa'nın tekrar geleceğini düşünüyor ama Kur'an'da geçmez o. Kur'an'da onunla ilgili hiçbir ayet yok. Sadece bir ayet böyle yorumlanabilir. Ya Kur'an'dır ya İsa'dır, işte o güne işarettir diye. Ama çoğunlukla bugün ilahiyatçıların çoğu, yorumcuların çoğu, tefsirciler ona baktıkları zaman Hayır, bu Kur'an'dan söz ediyor. Yani evet. O günün işareti. Yani Mesih'in tekrar gelmesiyle ilgili sayısız hadis var ama Kur'an'da geçmiyor.
Bu kadar önemli dünyanın sonuna işaret eden, yargı günü evet. işaret eden olay hakkında.
Yani İsa var? Ama halbuki Mesih'in, Hristiyanlık hep İncil'in her yerinde İsa'nın ikinci kez gelmesi gerekti. Çağ o şekilde bitecek. İnsanları, ölüleri, dirileri yargılayacak olan odur. Tanrı da onu herkese buna kanıt vermişti, onu ölümden dirilterek o gün yargılayacağını belirtiyor.
Evet. Hocam biraz önce sen Paulus'a da değindin. Zafer duygu hakkında bahsederken hocamız hakkında evet İsa Mesih'in çarmıhta ölümünü, çarmıha gelişini reddediyor. Fakat Paulus deyince de yakın bir zamanda dediğim gibi bir video yaptık. Yaklaşık 5'er dakikadan 2 farklı video. Ondan sonra 5 saatlik bir geri dönüş videosu yaptı. Sağ olsun yakın bir zamanda bir tane daha yayınlamış. Henüz izleyemedik onu. Fakat bütün argümanı ve kabul ediyor. Azınlıkta olduğunu kabul ediyor bu fikrin. Fakat bütün argümanı iki ayete dayalı. Birisi Romalılarda Paulus'un Herod diye birine selam göndermesi. Ona direkt Herod, hangi Herod olabilir? Kral Herod elbette. Onun ailesine mesaj olarak algılanıyor. Çok ilginç. Yani gizli siyasi bir figür olan Paulus açık açık İncil'de mesaj göndermiş oluyor. Fakat bir diğeri de Grekçe okuduğunu söylediğin için bunu paylaşmak istedim. Zafer Duygu hocamız açık açık söylüyor. Yani Grekçeyi yüksek seviyede bilmediğini söylüyor kendisi de. Bu nedenle buna bakarken acaba Grekçemiz yardımcı olabilir mi? 13. bölüm Elçinin İşleri şöyle diyor. Antakya'daki kilisede peygamberler öğretmenler vardı. Barnaba, Niger denilen Şimon, Kirineli Lucius, bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Buradaki argümanı şu, sadece Zafer Duygu hocamızın argümanı değil, bu Amerika'daki bir profesörün argümanı da, şu an ismini hatırlayamıyorum. Argüman Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul. Hem Menahem hem Saul Herodes'le birlikte büyümüş olan kişiler olarak. Bu nedenle Paulus Herodes'le birlikteliği var.
Bence cümlenin anlamı o değil. Bence Türkçesini tekrar buradan açayım da benim bildiğim okudum dönüp tabii araştırma detaylı okumak lazım. Banu Çelik daha iyi bilir. O daha çok Grekçe uzmanı.
Evet.
İşte bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem nokta yani virgül
evet.
ve Saul. Yani 5 kişi var burada. Niger denilen Şimon, onun da detayı vardır. Kireneli Lucius vardır. Hani onun çıkış noktası vardır. Bölge kralı Herodes'le birlikte büyümüş olan Menahem ve Saul'un zaten geçmişi anlatılmıştı 9. bölümde vesaire.
Doğru.
Hani onun çıktığı yer Tarsus. Hani Herodes'le birlikte büyümedi. Hatta evet Ferisi mezhebinden olan birisi olarak hem Elçiler İşleri kitabında hem de Paulus'un kendi kaleme aldığı mektuplarda defalarca tekrarlanır. Çocukluğunu anlatıyor. Yani ilk Hristiyanlara karşı olan Nasaralı İsa'nın öğrencilerine zulmeden birisi olarak. Burada da tekrar anlatılıyor. 9. bölüm onu zaten tanıtmıştı.
Doğru.
Kim olduğunu. Alakası yok Herodes'le birlikte herhangi bir şey yoktur.
Ve Herodes de Kral Herodes şey değil yani böyle bir yoldan geçen bir amcanın oğlu değil, torun değil. Bahsettiğimiz kişi Kral Herodes. Bunu başlangıçta söylemeyip burada böyle kenarda evet. bir bilgi veriyormuş gibi söylemesi.
Yok o değil. Saul diğer adıyla Paulus yani onunla birlikte büyümedi. Orada büyümedi. Yani böyle bir şey yok.
Bir de anladığımız kadarıyla bir Sadükiler var. Ferisiler var. Ferisiler Herodes'te o kadar içli dışlı olan insanlar değil. Sadükiler biraz daha otoriteye evet. sahip. Onlarla yani Saduki olsa Paulus Efendi belki oradan bir şekilde yine bağlanabilir. Ama Ferisi olan bir insanın Kral Herodes'te işbirliği yapması.
Yani yok kesinlikle böyle bir şey yok.
Ve hatta Ferisilere benzeyecek bir kişi arıyorsak Vaftizci Yahya belki biraz daha yakın olur. Yani Herod'a karşı bir duruş, daha kutsal kitaba yakın bir duruş sergileyen bir kişi olarak.
Evet ve Paulus da Saul da onlardan biriydi yani. Hı. O duruşta olan birisi. Paulus'la ilgili Profesör Sayın Şinasi Gündüz de esas ilk kitabı yazdı. Yani Hristiyanlığın Mimarı Paulus diye kitabı vardır. Onunla ilgili programlar da yaptım. Onlar videolarını seyredebilir insanlar. Sağlam Temel Akademik sitesinde bakabilirler. Yani Paulus kimdir? Evet. Paulus Hristiyanlığın mimarı mıdır? Oradan bakabilirler. 5 tane vardır o seride. Saul'un geçmişi, Paulus'a nasıl Mesih yani hahamken, saldırırken nasıl iman ettiğini anlattığı şeyler vardır. Yani hikayesi ortada açıktır. Bir öyle bağlantılar kurmak, İncil'in mucizevi tarafları hiç kabul etmeyen birisi ancak o şekilde düşünür ki bazı Hristiyan olarak bilinen teologlar da o yoldalar. Doğru. Dikkatli baktığın zaman hem Sayın Gündüz'ün kitabında hem de başkalarının kitaplarında referans gösterdiği yazarlara baktığı zaman eğer aynı benzer kişiler İslamiyet'le ilgili yazanlar onlara ne deniyor? İşte oryantalist denirdi onlar. İşte hiç imanlı olmayan, imanı olmayan ama onu kötülemek için ve onu sıra dışı bir şey olarak göstermeye çalışanlar olarak. Bu Hristiyan ilahiyatçılar da o şekilde yazıyorlar. Yani İsa'nın mucizevi doğuşunu da kabul etmezler.
Yani aslında Hristiyan
değiller. Değiller.
Ortodoks ama anlamda hiçbir şekilde 2000 yıllık Hristiyanlığı kabul etmeyen bir kişi bu kitapları yazıyor.
Bilimsel sözde bilimsel bir çalışmalar, tarihsel bilgiler veriyor, birçok şey veriyor. Evet. Ama o temel argüman eğer bir mucize anlatıyorsa Musa işte Kızıldeniz'i ikiye ayrılıyor. O zaman bu o günlerin mitlerinden biriyle birleşiyor. Aynı şekilde İsa'nın doğuşunu, ölümden dirilişi ve hatta bakireden doğuşu da o mitlerle birleştirip esas budur. Yani İncil tabii ki sonraki Hristiyanların uydurduğu hikayelerdir.
Doğru. Deniyor. Bir nevi onların yaptıklarına, emeklerine güvenerek bir argüman sunuyorlar. Evet. Fakat aslında diğerlerine de baksalar ya bu konuda da bunu düşünüyor.
Evet.
Şu konuda yani
bir İslam'la ilgili ne düşünüyor onlar ve Kur'an'la ilgili? Yani o tarz.
Aslında Bart Ehrman'a soruyorlar bu soruyu da bu konu hakkında. Ya bak Romalılarda Herod'a selam gönderiyor burada. Herodes'in evindeymiş Saul ve Menahem deyince kahkaha atmaya başlıyor. Bart Ehrman. Yani düşünün İncil'i kabul etmeyen Hristiyan olmayan bir insan bu fikri duyunca diyor ki o da fazla abartmış gibisinden bir laf söylüyor yani, Bart Ehrman ve yani hak ediyor.
Şey arıyorlar bir şey bunu Paulus'u yüklenmek için, Paulus'u kötülemek için.
Evet.
Halbuki Paulus zaten kendi kendini kötülüyor, kendisi söylüyor. Ben günahkarlardan en kötüsüydüm yani ben Tanrı'ya karşı küfreden birisiydim. Nasıl küfreden birisiydi? Ben Mesih'i yalancı olarak göstermeye çalışıyordum. Yani ölümden dilmediğini söylemeye çalışıyordum. Ta ki bana görünüp bana merhamet edene kadar Saul neden bana zulmediyorsun diye o gelen o sesi işitene kadar Paulus direkt yani karşıtıydı İsa'nın.
Doğru.
Onun için tabii bunu kabul etmeyen yorumcu o hikayede zaten kimliğini de o şekilde göremez. Yani
doğru
kabul
mümkün
edemez.
Değil. Hocam o zaman kapatırken sizden bir şey duymak isterim şu konuda. Hangi konuda? Türkiye Kilisesi'ne, Türkiye'deki Türk kiliselerine uzun yıllar eğitim verdiniz. Eğitimleriniz sağlam temel. Onu da açıklamada paylaşalım linkini. Sağlam temel. Farklı şekillerde kitaplar yazdınız. Kilisenin gelişimi için, ilahiyat anlamında gerçekten kutsal kitabı sadık bir şekilde öğrenebilmemiz için. Emekler sarf ettiniz. Böyle yeni iman etmiş, imanda büyümek isteyen, öğrenmek isteyen kardeşlerimize teşvik olarak yani neden kutsal kitabı çalışsınlar ya da bu yolda nasıl ilerleyebilirler? Bir teşvik sözü olarak ne demek istersiniz?
Yeremya peygamberin söylediği bir söz vardır. Bölümü tam hatırlamıyorum. Belki 17. bölümde olacaktır. Orada diyor ki senin sözlerin bulundu ve onları yedim diyor. Onları içime aldım, onları yedim, düşündüm, hazmettim, onları kendime aldım ve onlar yüreğimin sevinci oldu. Yani eğer gerçekten yaşayan diri Tanrı'yla, diri Allah'la yaratan, bizi yaratan ve kurtaran Tanrı'yla ilişki içinde olmak istiyorsanız onun sözlerini, onun ağzından çıkan o sözlerle yaşamak gerekir. İnsan yalnız ekmekle değil diyor İsa, Tanrı'nın ağzından çıkan her bir sözle yaşar. Eğer gerçekten yaşamak istiyorsak yaşam sözleri İsa'dadır. Ve onu anlatan sözler kutsal kitaptır. Yani onları sadece okumakla değil, sadece bilimsel olarak çalışmakla değil, onları yiyerek onlarla yaşamamız gerekir. Onlar yaşamdır. Hani ben neredeyse 50 yıldır kutsal kitabı öğrenmeye çalışan, çalışmaya çalışan birisiyim. Ve gerçekten öyledir. Yani eğer dua ederek, Tanrı'ya yönelerek onun sözlerini okursan, bana öğret, sözlerini anlamamı sağla. Ta ki onları yerine getireyim ki seni tanıyayım. O şekilde dua eden kişi sevinç bulur, hayatın anlamını bulur.
Doğru. Sadece bir bilgi edinme değil, bilgi edinme değil. Onu tanıma, Tanrı'yı tanıma.
Tabii ezralar lazım, başkalarını öğretecek olan kişiler lazım olacak kilise içinde. Hani gerçekten inceleyecek olan kişiler lazım, onları uygulayıp da başkalarını öğretenler de olması lazım. İlahiyatçılar olması lazım.
Doğru.
Yani karşı, yani savlarız karşı argüman oluşturmayı bilenler olması lazım.
Kesinlikle. Kesinlikle bu bizim için bir açtığınız yolda dediğiniz gibi Banu hocamızın da Grekçe okuyup
tabii
o zorlu yoldan geçip öncülük ettiği, insanları teşvik ettiği bir yol bu. Bizim için değerli ve Türkiye Kilisesi'nin temelleri bir anlamda böyle atılıyor. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkürler.
Çok teşekkür ederim.
Ayağınıza da sağlık. Böyle güzel bir başlangıç yaptık dileriz. Tekrar podcast yapma fırsatımız olur.
Seve seve.
Kardeşler çok teşekkürler bize eşlik ettiğiniz için. Eğer konu hakkında bir düşünceniz varsa, yorumunuz varsa yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Kendinize iyi bakın. Esen kalın.